Selam, ben Ece. Davranış bilimlerini hikayeler yoluyla incelediğim ve anlattığım podcast serim Yapa Yapa Öğreniyoruz'a hoş geldin. Bunları yaparken söylenebilirdim ama detayların güzelliğini fark edince keşke bundanım olsa dedim. Geçen hafta yaklaşık son 2 aydır hafta içi her sabah 5'te uyanıp yollara düşmeli, günde toplam 4 küsür saatimi toplu taşımada geçirmeli ve bana sorarsanız oldukça keyifli çalışma rutinimi Instagram'da bir Reels içeriğiyle paylaşmamın ardından geldi bu tatlı yorum. Geldi ve bana bu podcast bölümünü kaydetmek için ilham verdi. Ben de şimdi görünen o ki çoğu kişiye şaşırtıcı gelse de gün içinde bütün bu yaptıklarımın değil enerjimi düşürmesi, bana ekstra enerji verebilmesi için uyguladığım minik taktiklerle 4 adımda sıradanı keyifliye çevirme sanatından bahsedeyim istiyorum biraz size. Keyifli dinlemeler. Birinci adım, yer çekimi problemlerinin ipini serbest bırakmak. Şimdi önce odadaki fili konuşmakla başlayalım işe isterseniz. Evet, sabahları karanlıklar içinde 5'te uyanmak kesinlikle kişisel tercihim olmazdı açıkçası. Ve minik bir parantez açalım buraya. Hayır, verimli bir gün geçirebilmeniz için sabahları 5'te uyanıp güne yeşil smoothie ve yoga ile başlamanıza gerek yok. Parantezi kapatabiliriz. Fakat 8.15'te Oslo'da işbaşı yapabilmem için yaşadığım şehir Tønsberg'den saat başı geçen o trene saat 6'da binmiş olmam gerekiyor. Bu gerçekle savaşmak veya ondan şikayetçi olmak gün içindeki limitli enerjimin bir kısmını bir yer çekimi problemi için ziyan ediyor olmam anlamına gelirdi. Bu noktada aranızda bir dakika yer çekimi problemi mi? Doğru mu duydum Ece? Diyenler olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve evet doğru duydunuz. Bu terimi birkaç yıl önce dinlediğim Hidden Brain isimli çok sevdiğim bir podcast'in bir bölümünde duymuştum ilk kez ve bayılmıştım. Şuna benzer bir şey söylemişti bölüme konuk alan kişi. Ben bir bisikletçiyim ve yaş aldıkça yokuş yukarı bisiklet kullanırken giderek daha çok zorlanmaya başladığımı fark ettim. Ve kendi kendime dedim ki korkunç bir problemin var, yer çekimi. Şimdi yer çekimi olmasını istiyorum. Çünkü o olmazsa yokuş yukarı çıkarken zorlanma problemim de kalmayacak. Fakat gel gör ki yer çekimi benim kontrolüm dahilinde olan, etki edebileceğim bir şey değil. Yalnızca hayatın bir gerçekliği. Bir durum. Özetle konuşmacının yer çekimi problemleri olarak tanımladığı şey değiştiremeyeceğimiz, etki edemeyeceğimiz, kısacası kontrol alanımızın dışında kalan tüm durumları kapsıyor. Şimdi ne yapayım öyleyse ben kendi hikayeme geri dönersem? Bu 5'te kalkma gerçekliğini kendim için en azından biraz daha keyifli kılabilmek adına enerjimi kontrol alanım dahilindeki ve etki edebileceğim bir şeylere yönlendireyim. Sabahları alelacele giyinip evden pür telaş fırlamak yerine bir 40-45 dakika önce uyanayım mesela. Sakin sakin geceden suyunu kahvesine hazır ettiğim kahve makinesinin düğmesine basayım. Kahvenin o güzel kokusu ve her kullanışımda yüzümü gülümseten, o çok severek aldığım kupalardan birinin avuçlarımdaki sıcaklığıyla başlayayım güne. Kedimi okşayayım birkaç dakika, yemini suyunu yenileyim. Güzel bir müzik, podcast veya hatta gece artık uyumam gerektiği için yarım bıraktığım o keyifli dizinin devamını açayım. Bir yandan da minik kahvaltımı ve paketleyip çantama koyacağım öğle yemeğimi hazırlayayım. Sonra beni sarmalayan o sessizlikle birlikte balkondaki ay lambasını yakıp hala karanlığa gömülü şehrin pırıltılı ışıklarını izlerken kahvaltımı edeyim. Paşa gönlüm istediyse bir de mum yakayım hatta. Kahvaltım bitince birer kupa daha kahve doldurup kimi, yani eşimi, öperek uyandırmaya gideyim. Battaniyelerimizi dizlerimize çekip bu kez birlikte yudumlayalım kahvelerimizi sessizlik içinde son bir keyif 10 dakikası boyunca. Sonra kalkıp giyineyim, kaskımı, eldivenlerimi ve her şeyden önemlisi kulaklıklarımı takıp önümdeki 10 dakikalık scooter yolu için hazırladığım ve her dinleyişimde keyfimi şıkır şıkır yapan playlistim eşliğinde çıkayım yola. Gibi. Örnekler keyfimize göre arttırılabilir, azaltılabilir, değiştirilebilir. Hiçbir şey taşa yazılmış değil. Burada mottomuz kime ne zaman ne iyi geliyorsa öyle. İkinci adım, kendimize seçimlerimiz olduğunu hatırlatmak. Hayatının tamamını kariyerine adamış ve yaşamı tadını çıkararak yaşamayı pas geçmiş başarılı bir avukat olan Wallace Price'ın öldükten sonra yaşamayı öğrenmesini konu alan Under the Whispering Door isminde bir roman okuyorum bu aralar. İlginç bir konsepti var ve bence tam sonbahar ruhuna uygun. Türkiye'de şu an hava durumu nasıl bilmiyorum ama burada, yani Norveç'te şimdiden epey soğudu. Kitabın verdiği hisse her nerede okuyor olursanız olun sıcak bir battaniye sizi sarmalıyormuş gibi. Bildiğim kadarıyla Türkçe çevirisi yok henüz. Yine de ilgisini çekip okumak isteyenler için dili ağır değil, kolay akıyor. Her neyse, şimdi konumuza geri dönersek, bu satırları yazdığım gecenin sabahında trende 6.30 civarı bir yandan kahvemi yudumlayıp bir yandan kitabımı okurken Baş kahramanımız Wallace ve bir çeşit ruh toplayıcısı olarak tanımlanan May karakteri arasında geçen şu kısacık diyaloğa denk geldim. "Bir seçimin var mı?" diyor Wallace. May de şöyle cevap veriyor. "Yaşarken mi? Her zaman." Az önce anlattıklarımın da şahane bir özeti gibi değil mi aslında? Yani sabah 6'da trene binmiş olma koşulunu sabit tutarsak, zira bu bizim yer çekimi problemimiz, 5.30'da uyanıp haldır haldır hazırlanarak kapıdan fırlayıp güne stres içinde başlamak ve saatten, havadan, karanlıktan şikayet edip oflaya puflaya o trene binmek de bir seçim. 5'te uyanıp güne sakin ve keyifli bir başlangıç yaparak evden çıkmak ve trende ikinci kahvaltını ederken güneşin doğuşunu izleyebiliyor olacak o şanslı azınlıktan biri olduğunu bilerek o koltuğa ufak bir gülümsemeyle oturmak da bir seçim. Tıpkı geçen gün Oslo'da saat başı gelen eve dönüş trenimi birkaç dakikayla kaçırınca istasyonda sinirle oturup beklemeyi seçmek yerine fırsat bu fırsat diyerek çok uzun zamandır okuma listemde olan ve çok merak ettiğim bir kitabı almak için soluğu en yakın kitapçıda alışım ve bir kafeye geçmeye fırsat dahi bulamadan yeni çıkan kitapları incelerken o bir saatin nasıl geçtiğini anlayamayışım gibi. Kısacası hayatın bize sunduğu her şeye etki edemediğimiz çok doğru. Fakat bize sunulanlara vereceğimiz tepkilerin ve bu tepkileri takip eden seçimlerimizin hakkı her zaman bizde saklı. Üçüncü adım, çerçeveyi bükmek veya lensi çevirmek. Sosyal psikolog Profesör Alison Ledgerwood'un 2014 yılında gerçekleştirdiği bir çalışma var. Bu çalışmada katılımcılar iki gruba ayrılıyor ve yeni geliştirilmekte olan bir cerrahi yöntem hakkında bir şeyler dinliyorlar. Fakat tam da bu noktada küçük bir hile mevcut. İlk gruptaki katılımcılara bu cerrahi yöntemin %70 başarılı olduğu, ikinci gruptaki katılımcılara ise yöntemin %30 başarısız olduğu bilgisi veriliyor. Sonuç olarak yöntem aynı, yöntemin başarı ve başarısızlık şansı aynı, yalnızca grupların odaklandırıldığı taraf farklı. Peki ortaya nasıl bir sonuç çıkacak dersiniz? Yöntemin %70 başarılı olduğunu öğrenen grup yöntemi beğenirken, yöntemin %30 başarısız olduğunu öğrenen grup yöntemi beğenmediğini bildiriyor. Ve işte psikolojide buna framing effect, yani çerçeveleme etkisi deniliyor. Yani bir durumu betimlerken sonuç aynı kalmak şartıyla yalnızca sözcüklerde yapacağımız değişimlerle durum hakkındaki algımızı değiştirmek. Ben bunu bir kameranın kadrajından bakmak gibi hayal ediyorum. Aslında manzara aynı manzara. Orada değişen bir şey yok. Fakat ben lensin odak halkasını çevirmeye başladıkça kamera hala her ne kadar manzaranın tamamını kadraja alabiliyor olsa da odaklandığı obje ve flu ulaştırdığı arka plan değişiyor. Şimdi metaforik bir lensi çevirmek kolay tabii ama bunun pratikteki karşılığı ne Ece derseniz, kişisel gelişime az buçuk ilgi duyan artık hemen herkesin okumuş olduğu James Clear'ın Atomic Habits kitabında çok güzel bir örnek var mesela bu konuyla paralel. Günlük hayatta kullanmaya ve duymaya çok alışkın olduğumuz yapmak zorundayım veya yapmam gerekiyor kalıbını yapma fırsatım var gibi kontekste uygun benzer bir söz öbeğiyle değiştirmeyi pratik etmek. Bu benim de çok sık kullandığım bir yöntem. Aynı örnek üzerinden gidersek kendi kendime "Of, 5'te kalkıp işe gitmek zorundayım." veya "Üf ya, işteyken tüm gün Norveççe konuşmam gerekiyor." Ne bileyim, çok büyük mental yorgunluk demek ve lensimi gördüğüm manzaranın bu kısmına odaklamak yerine hem aklımdan geçenler hem de sorulduğunda dile getirdiklerim şuna benziyor. Önem verdiğim bir işim var. Bunun için 5'te kalkıyorum. Okey. İşteyken, daha önce söylemedim sanırım bu arada, İlköğretim çağındaki çocuklarda akıcı okuma becerisini daha iyi anlamayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir projede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum şu an. Ve işteyken tüm gün Norveççe konuşuyorum. Tamam, henüz İngilizce kadar akıcı konuştuğum bir dil değil. O yüzden elbette zorlayıcı bir tarafı var. Fakat tam da bu zorluk sayesinde hem her geçen gün dildeki seviyemi ilerletme, hem beni geliştiren bir iş tecrübesi kazanma, hem para kazanma, hem de akademik çevremi genişletme fırsatım oluyor. Bu süreçte hatalar da yapıyorum zaman zaman ve tam da bu hatalar sayesinde daha çok öğrenme, büyüme ve gelişme fırsatım oluyor. Bu şey değil bu arada, hani Nilkara İbrahimgil'in meşhur bir sözü var. Ona öyle demeyelim de şöyle diyelim diye. Tam olarak aynı şey değil eğer aklınızdan geçen buysa şu an. Çünkü burada aslında farkındayız. Bir şeylerin gerçekliğini reddetmiyoruz. Evet, hem yapmak zorunda olduğumuz şeyler bunlar, hem de yapma fırsatı bulduğumuz. Ne demiştik? Kadrajdaki manzara aynı manzara. Sadece kameranın odaklandığı objeyi değiştiriyoruz o odak halkasını çevirmeye başlayarak. Ve bu da hayattaki her şey gibi pratik ettikçe gelişen bir beceri. Yani yapa yapa öğrendiğimiz. Hani treni birkaç dakikayla kaçırınca epeydir merak ettiğim bir kitabı almaya gittiğimi söylemiştim biraz önce. Kitabın ismi How Emotions Are Made. Türkçe'ye de neden bilmiyorum ama beynimizin parmak izleri ismiyle çevrilmiş merak edenler için. Yazarı Lisa Barrett, dünyada çalışmaları en çok alıntılanan araştırmacıların %1'lik diliminde yer alan ve kariyerini duyguları çalışmaya adamış saygın bir psikoloji ve sinir bilim profesörü. Kitap da şahane bu arada. Herkesin ama özellikle de psikoloji öğrencilerinin mutlaka okumasını öneririm. Ve yazarın kitapta kurduğu bir cümle var. Çok hoşuma gitti. Dördüncü adıma geçmeden bu adımı da bu cümleyle kapatalım istiyorum. Şöyle diyor Profesör Barrett. We are architects of our own experience. Biz kendi deneyimlerimizin mimarlarıyız. Ve bu da bizi dördüncü ve son maddeye getiriyor. Sıradanı keyifliye çevirme sanatı veya kendi deneyiminin mimarı olabilmek. Romanticize your life, yani yaşamını romantize et, ilk kez 2 yıl önce pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren, sosyal medyada hali hazırda dünya çapında 750 milyonun üzerinde görüntülenme sayısına sahip ve popülerliğini de hala korumaya devam eden bir trend olmanın ötesinde sahici bir eylem çağrısı aslında. Günlük hayatımız ve rutinlerimiz ne denli sıradan veya sıkıcı olursa olsun, içindeki minik güzelliklerin farkına vararak, onları aktif bir şekilde arayıp bularak veya kendimiz yaratarak, günlük hayatımızdan daha çok keyif alabilmemiz için şefkatli bir hatırlatma. The New York Times gazetesinde The Mundane Thrill of Romanticizing Your Life, yani yaşamı romantize etmenin sıradan heyecanı gibi çevirebiliriz, İsmiyle yayınlanan yazıda Brown Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Eric Laux, bu trendin mindfulness pratiğini yeniden keşfetmenin eğlenceli bir yolu olabileceğini paylaşıyor bizimle. Bana da sadece anda kal veya anı yakala demekten daha relatable ve aksiyon almaya teşvik edici, yol gösterici bir çağrı gibi geliyor dürüst olmak gerekirse. Aynı yazıdan çok hoşuma giden bir başka cümlede, kendisi de bu trende katılmış bir üniversite öğrencisinden geliyor şimdi. Onu da eklemeden geçmek istemedim. Şöyle diyor, en sıradan günlerin bile bana biricik hissettirmesini seviyorum. Çünkü yaşamımızın en büyük kısmını oluşturanlar tam da bu burun kıvırdığımız sıradan günler. Ara sıra gittiğimiz tatiller veya yılda birkaç kez kutlanan o özel günler değil ki. Bunu şeye benzetiyorum ben. Hani ailelerimiz en güzel tabakları, fincanları, misafirlerin geleceği günler için mutfak dolaplarının o erişilmeyen üst kısımlarında veya sadece sergilemek için vitrinlerde tutarlardı ya. Halbuki neden o güzel tabaklarda keyifle yemek yiyebilmek için misafirlerin gelmesini veya yaşadığımız hayattan keyif alabilmek için o büyük anların ve o büyük günlerin gelmesini bekleyelim ki? Paylaştığım reel videosunu izlerseniz göreceksiniz. Hem günlük rutinimin içinde çevremde farkına vardığım bazı güzellikler var içinde. Örneğin bulutların arasına saklanmış parlayan bir dolunay, gün doğumu, sırtında devasa bir sırt çantası ve 3 köpeğiyle birlikte trene binmekte olan bir yolcu veya okula scooter ve bisikletlerinin üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ede giden çocuklar gibi. Hem de aynı zamanda bu süreçte aktif bir rol alarak kendi yarattığım ve günümün her bir noktasına serpiştirdiğim bazı güzellikler olduğunu da göreceksiniz. Örneğin güne çok sevdiğim kahve kokusuyla başlamak. İlk kahvaltımı kedimle birlikte şehrin ışıklarını izleyerek yapmak ya da o gün doğadan ilham alarak giyinmek. Mesela ormanın yeşilini temsil eden ve sıcacık olması için kaloriferin üstünde bekleterek giydiğim o yeşil kazak ve yeşil kaskım. Ormandaki mantarları temsil eden minik kırmızı mantarlı kolyem. Denizi ve gökyüzünü temsil eden mavi ojelerim ve mavi yağmurluğum gibi. Veya modumu dev yükselten ve sadece istasyona giderken scooter rotamda dinlemek için hazırladığım o playlist eşliğinde yola çıkmak ya da Oslo'ya vardığımda tren istasyonundan çıkıp otobüse binmeden önce Norveçlilerin pistache bolle dediği çok sevdiğim o Antep fıstıklı çörekten alıp otobüste tadını çıkara çıkara yemek gibi. Sözün özü, kendi deneyiminin mimarı olabilmeyi pratik etmek isteyenler için olasılıklar sonsuz. Ve böylece geldik 4 maddenin sonuna. Siz ne düşünüyorsunuz sıradanı keyifliye çevirme ya da kendi deneyiminin mimarı olabilme meselesiyle ilgili? Yorumlarınızı ve bölüme dair görüşlerinizi Instagram üzerinden bana iletebilirsiniz. @ecealbikeala kullanıcı adım tüm platformlarda olduğu gibi. Bu arada bölüm boyunca bahsettiğim tüm kaynakların linkini veya ismini de açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.